Muhterem arkadaşlar, şeriat ne demektir? Şeriatçılık nedir? Konusunda bir beyin fırtınası yapmak istiyorum. İyi bir çalışma olacağını da umuyorum. Değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
Kelime itibariyle şeriat, yol, cadde, gidilen güzergah. Istilahi anlamda ise şer'i kavramların Allah'ın peygamberi vasıtasıyla göndermiş olduğu, Kur'an-ı Kerim'de zapturapt altına alınmış, Peygamber Efendimiz'in icraatlarıyla da taçlanmış olan bir idare biçimidir. Şeriatçı ise özel hayatında hem de toplumsal hayatında Allah'ın şeriatının hakim olmasını isteyen insandır. Doğru mu? Şimdi bu tanımda bir eksiklik var mı yok mu onu izleyeceğiz. Yani bugüne kadar bizim bütün dünyadaki Müslümanların şeriat denildiği zaman ve şeriatçılık denildiği zaman algıladığı şey budur. Bu tespitimizde bir yanlışlık yoktur. Ama bu tespit yeterli midir, değil midir? Burayı şimdi biraz irdeleyelim. Hepimiz diyoruz ki Allah'ın gönderdiği kanunların icra edilmesi. Bu konuda ihtilaf yok aramızda, değil mi? Her ne kadar Sinan abi ilmi bir derinliğe de işaret etti. Aslında liberalizm de bir şeriattir. Doğru. Kemalizm de bir şeriattir. Doğru. Demokrasi de bir şeriattır. Kapitalizm de bir şeriattır. Yani topluma vaziyet etme iddiasında olan, bu iddiası çerçevesinde hukuki düzenlemeler öngören her şey şeriattır. Ama bizim dersimize özel konumuz İslam şeriatı olduğu için oralara girmiyoruz. Şimdi bu rayı biraz irdelememiz lazım. Mesela Suudi Arabistan şeriat devletidir, değil mi? Suudi Arabistan anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın helalleri helal, haramları haram kabul edilmektedir. Yasalarda merkeze Kur'an-ı Kerim alınmaktadır. Pakistan İslam Cumhuriyeti. Adı üstünde İslam Cumhuriyeti. İran da öyle. İran İslam Cumhuriyeti. Doğru mu? Peki Pakistan'ın idare biçimiyle Suudi Arabistan İslam Krallığı'nın yönetim biçimi aynı mıdır? Değildir. Ama ikisinin de merkezinde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. İran'la Suudi Arabistan'ın düzeninde bir benzerlik var mı? Yok. İkisi de İslam Cumhuriyeti mi? Evet. Öyleyse bu şeriatçılık tanımında bir açık var gibi geliyor bana. Doğru mu değil mi? Eğer biz o açığı bulamazsak şu ana kadarki yaptığımız tanıma göre Suudi Arabistan aleyhine hiçbir söz söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Adam içki içene şer'i hatları uyguluyor mu? Uyguluyor. Hırsızlığa elini kesiyor mu? Kesiyor. Zina edenin haddini bildiriyor mu şeriata göre? Bildiriyor. Ne diyebilirsiniz ki siz Suudi Arabistan'a? Oysa öbür taraftan kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki işte Suudi Arabistan Amerikan uşağıdır, İngiliz uşağıdır, İsrail uşağıdır falan filan. Veya Suudi Arabistan'dan kalkıyor bir müftü diyor ki, işte İsrail'le savaş halinde olan Hizbullah'ın muvaffak olması için dua etmek bile haramdır diyor. Ortada bir gariplik var. Bu şeriat ne menen bir şey ki? Merkezine şeriatı alıp İsrail'e karşı savaşan Hizbullah'ın aleyhine, merkezinde şeriat olan bir devletin müftüsü dua bile edilemez diyor ona. Nedir bu şeriat? Pakistan'da farklı, İran'da farklı, Suudi Arabistan'da farklı. Gelelim Türkiye'ye. Bu yapılan tanımı esas alırsak, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal düzenin merkezine Kur'an-ı Kerim alınmamasına karşılık icra makamının başına şeriatçı olduğu düşünülen, beş vakit namazını kılan, helallere ve haramlara ittiba ettiğini bildiğimiz bir insanın gelmesiyle ülkeye şeriatçılık gelmiş düşüncesi hakim olmadı mı? Öyleyse şimdi bir şey daha ilave edelim şeriata. Burada genellikle yasayı merkeze alan bir tanım var. Allah'ın insanların kemale ermeleri için göndermiş olduğu kurallar bütünü demiştik. Şimdi şeriatçı kimdir tanımına da bu kurallarla hükmeden, şeriat devleti de bu kurallara göre hükmeden devlet dediğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde şöyle bir farklılık oluyor. Anayasa şeriata göre düzenlenmemiştir. Fakat bugün bu anayasanın tanıdığı imkanlarla iktidara gelen ekip şeriatçı bir ekiptir. Peyderpey anayasayı da Kur'an'a uyduracaktır. Ama el an şu anda bu adam şeriata göre amel eden bir insandır. Dolayısıyla Türkiye'de yavaş yavaş nedir? şeriat devleti olmuştur. Yani İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'a ilaveten Türkiye'yi de yavaş yavaş nereye koyabiliriz? Şeriat çizgisine koyabiliriz. Şimdi bir adım daha ilerlemiş olduk ama problem hallolmadı. Çünkü Pakistan'la İran, İran'la Suudi Arabistan, Türkiye ile İran, Türkiye ile Pakistan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ciddi ciddi farklılıklar var. Şeriatta gene ortak bir tanıma ulaşamadık biz. Çünkü öyle bir şey olması lazım ki bu nereye gidiyorsa orası aynı olsun. Şimdi bu nasıl bir şeydir ki ülkeye göre renk alıyor? Şeriat belirleyici midir, belirlenen midir? Şeriat belirleyen midir, belirlenen midir? Etkileyen midir, etkilenen midir? Eğer şeriatın merkezinde Allah varsa, Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla göndermiş olduğu kurallar, kurallar bütünü olarak tanımlıyorsak, Allah etki altına alınamaz. O zaman şeriat etki altına alınamaz. Öyleyse etki altına alınan şeriat her ne kadar merkezinde Kur'an da olsa şeriat değildir. Bu çıkarımımız doğru mu? Öyleyse şeriat nasıl etki altına alınır? Veya şeriat kendisini etki altına alınmaktan nasıl koruyabilir? Bu soru doğru bir soru oldu mu şimdi? Madem ki Allah kulları kemaline ulaştırması için bir kurallar bütünü gönderiyor, madem ki bugünkü uygulamalardan görüyoruz ki kullar bunu etki altına alabiliyorlar, Osmanlı şeriatla hükmetmedi mi? Şeriatla hükmetti. Abbasiler şeriatla hükmetmedi mi? Şeriatla hükmetti. Emeviler şeriatla hükmetmedi mi? Şeriatla hükmetti. Abbasilerin şeriatıyla Emevilerin şeriatı aynı mıydı? Metin olarak aynı. Ama uygulama biçimi birbirlerinden farklı. Eğer Abbasilerin şeriatıyla Emevilerin şeriatında farklılaşma olmasaydı Abbasi Emevilere karşı savaş açıp Emevileri yenmezdi. Osmanlı İmparatorluğu'yla Abbasilerin, Osmanlı İmparatorluğu'yla Memlüklülerin şeriatı arasında metin açısından fark yok, uygulama açısından fark var. Ve isimler de zaten oradan geldi. Emevilikten etkilenen şeriat devletinin adı Emevi devleti oldu. Abbasi karakterinden etkilenen şeriat devleti Abbasi devleti adını aldı. Osmanlı karakterinden etkilenen şeriat devletinin adı Osmanlı devleti oldu. Pakistan kültürünü yansıtan, Pakistan kültürünün etkisi altına aldığı şeriatın devletinin adı Pakistan İslam Cumhuriyeti oldu. Suud'un kültürüyle etkilenen şeriatın devletinin adı Suudi Arabistan oldu. İran kültüründen mi etkilendi İran İslam Cumhuriyeti oldu. Buraların irdelenmesi gerekiyor. Tayyip Erdoğan'ın şeriat anlayışından etkilenen yeni bir şeriat devletine doğru da gidiyoruz. Yarın öbür gün adı ne olacak bilmiyorum. Anadolu İslam Cumhuriyeti mi olur? Türkiye İslam Cumhuriyeti mi olur? Türk İslam Cumhuriyeti olmadığına, olmayacağına kesin karar vermişler şimdilik de. Türkiye mi olacak, Anadolu mu olacak? Orası henüz kesin neticeye bağlanmadı. Öyleyse şeriatın tanımında bir eksiklik var. Allah'ın şeriatını Abbasi'nin uygulamasından, Abbasi'nin yorumundan, Abbasi'nin anlayışından, Süleymancı falan üstadın yorumundan, Süleymancı falan üstadın tevilinden, Pakistanlıların tevilinden, yorumundan, Suudluların tevilinden, yorumundan, İranlıların, Türklerin tevilinden, yorumundan nasıl koruyabilir? Şeriat kendisini bunlara karşı koruma liyakatine sahip midir, değil midir? Bu Allah'ın şeriatı ne menen bir şeydir ki İranlı İranlı olarak yorumlasın, Pakistanlı Pakistanlı olarak yorumlasın, Suudlu Suudlu olarak yorumlasın ve merkezlerinde aynı şey olmasına rağmen kendilerine aynı yere nispet etmelerine karşılık, Allah'ın şeriatına nispet etmelerine karşılık birbirlerinin hakkında hayır duayı bile caiz görmeyen açıklıkta birbirlerinden ayrı düşsünler. Bu nasıl bir şeydir? Bu şeriat dediğimiz nasıl bir şey olmalıdır ki? Bizim anladığımız şeriatın neresinde nasıl bir açık var ki? Ve tarih boyu bu açık fark edilmemiş ki önümüze düşen pazusu kuvvetli kimse şeriatçı demiş, üstüme çullanmış, beni almış arkasında sürüklemiş. Batıdaki rejimlerden kendisini İslam'a nispet eden rejimlerin arasında ne fark olmuş? Batıda da pazusu kuvvetli olan iktidara gelmiş, iktidarı elinde tutmuş. Doğuda da pazusu kuvvetli olan iktidarı elde tutmuş. Adam bugün güvenle şey yapıyor, diyor ki benim %58 desteğim var diyor. %58 destek demek güç demektir. %58'i %20'ye düşürdüğünüz zaman ne oluyor? İktidar düşüyor. Ne oldu? Adam zayıf oldu. %58'den gücü %20'ye düştü. Dolayısıyla gücün iktidar olduğu bir olgu var. Gücün iktidar olduğu bir yerde iktidarın merkezine ha Kur'an'ı almışsınız, ha Marksizmi almışsınız. Ha Kur'an'ı almışsınız, ha kapitalizmi almışsınız. Fark eden nedir? Bu Kur'an'ı Marksizm'den, liberalizmden, kapitalizmden ayıracak şey sadece öngördüğü kanunsal düzen midir? Bu şeriatçılık tanımında şu ana kadarki yaptığımız egzersizde bir açık var mı yok mu? Var. Nedir o açık? Öyleyse şeriatı şöyle tanımlayabilir miyiz? Şeriat doğrudur, kelime anlamı itibariyle yoldur, gidilen yoldur. İstilahi anlamı itibariyle kanunlar bütünüdür. İslam şeriatı anlamında ise Allah'ın kullarını yaratılış maksatlarına ulaştırması için göndermiş olduğu kanunlar bütünü üzerinden Allah adına icrada bulunacak kişiye itaattir şeriat. Bu tanıma göre bakarsak yeryüzündeki adına şeriat devleti denilen devletlerin hangisinin şeriat devleti olduğunu, hangisinin şeriatı istismar ettiğini rahatlıkla çözümleyebilir miyiz, çözümleyemez miyiz? Burası önemli miydi, değil mi? Şimdi Suudi Arabistan diyor ki ben şeriatla hükmediyorum. Otorite kim? Kral. Bu krala bu yetkiyi kim verdi? Pakistan İslam Cumhuriyeti. Diyelim şeriatla hükmediyor. Şu anda devlet başkanı kim? Aşas. Bu adama bu yetkiyi veren kim? Şimdi şeriat dediğimiz zaman az önceki yaptığımız tanıma göre erki de Allah belirlemesi lazım. Otoriteyi de Allah'ın belirlemesi lazım. Yani Allah-u Teala şeriatı metin açısından sadece göndermiyor. Allah-u Teala hem metin hem icracı seçiyor. Allah dilediği dini seçer. En son bizim için İslam'ı seçti. İslam'dan razı olduğunu söyledi. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum dedi. Din olarak İslam seçti Allah. Allah sadece din seçmiyor. Sizin için otorite olarak Muhammed'i seçti. Şimdi bu paralelde olayı irdeleyecek olursak, yani dolayısıyla muhataplarımızdan biz istirham ediyoruz. Diyoruz ki gelsinler, bizim bir yanlışımız varsa bize söylesinler. Eğer şeriat tanımı az önceki yaptığımız tanım gibi ise ne Abbasi'nin Emevi'ye bir şey demeye hakkı var, ne Memlüklü'nün Abbasi'ye bir şey deme hakkı var, ne Osmanlı'nın Memlüklü'ye bir şey deme hakkı var, ne Pakistanlı'nın İranlı'ya, ne İranlı'nın Pakistanlı'ya, ne Suudlu'nun İranlı'ya, ne de İranlı'nın Suudlu'ya bir şey deme hakkı yok. Ama görüyoruz ki diyor. Pakistan diyor ki ben İran'ın İslam uygulamasını beğenmiyorum. İran uygulamasında Mecusiliğin ve Fars kültürünün etkilerini görüyorum diyor. Yazıyorlar, çiziyorlar. Özellikle bugün İran'la beraber Şia olgusu telaffuz edilince Şialık diyor, İran'da Fars kültürünün ve Mecusiliğin benzedilmiş, onlardan etkilenmiş bir İslam yorumudur diyor. Efendim İranlı Suudlu'yu beğenmiyor. Diyor ki o Arap ırkçısıdır, Arap kültüründen etkilenmiştir. İşte kraliyettir, kasıptır. Ona bu yetkiyi kim verdi filan diyor. Tayyip Erdoğan zaten artık hiçbirini beğenmiyor maşallah şimdi. Hiçbirini beğenmediği için hepsinin abisi olma yolunda şu anda ilerliyor. Hayali ve hülyası da o. Allah izin verir, etrafındaki Şia tehlikesini bertaraf ederse diğer bütün Suudi Arabistan'ı da hizaya getirecek kendisine göre. Pakistan'ı da hizaya getirecek. Sünni dünyanın yeni Osmanlısı olacak. Burada kaos çıkıyor. Burada çatışma çıkıyor. Eğer Allah-u Teala sadece metin gönderdi dersek bu metin o metni tutan ele göre ne yapıyor? Farklılaşabiliyor. Tarihteki adları farklılaşan ama merkezdekinin değişmediği olgu var. Emevi, Abbasi değişiyor ama iddialarına bakıyorsunuz Emevi de Allah'ın gönderdiği metni tutuyor. Abbasi de Allah'ın gönderdiği metni tutuyor. Osmanlı da Allah'ın gönderdiği metni tutuyor. Öyleyse şeriat sadece metin değildir. Şimdi buradan Kur'an-ı Kerim'de irdelemeye yapalım biraz. Kişiler kendi abilerinin, toplumlar kendi abilerinin, kendi şeyhlerinin sözünü şeriat görüyorlar. Ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki onlar rahiplerini ve din adamlarını Rabler ittihaz edindiler, Rabler bildiler. Bu ayet geldiği zaman vakti zamanında ehli kitap olan ve fakat daha sonra Müslüman olmuş Resulullah'ın huzurundaki sahabeden bir sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü, biz alimlerimizi Rab bilmemiştik. Ne demek istiyor bu ayet-i kerime, bize açıklar mısın? Allah Resulü buyurdu ki siz onların helaline helal, haramına haram demiyor muydunuz? Evet diyorduk diyor. İşte siz onları Rabler edindiniz. Şimdi bu ehli kitabın, alimlerinin elinde kitap var mı? ilahi kitap var. Ama Allah-u Teala diyor ki onlar alimlerini Rabler ittihaz edindiler. Niye Rabler ittihaz edilmişler? Allah Resulü açıklıyor. Toplumlar, halklar o alimlerin helaline helal, haramına haram demiş. Eğer o alimlerin helalleri ve haramları metinde kayıt altına alınmış helal ve haram olsaydı ve o metin de Allah'a ait olunca bu ayet, kınayıcı bu ayet gelmez. Kınayıcılığına Allah Resulü tefsirle devam etmezdi. Demek ki kitapta sabit olmayan, gerçek, real, yaşanan hayatın ihtiyaçlarına binaen yeni helallere ve yeni haramlara ihtiyaç vardır. Bu yeni helal ve yeni haram ihtiyacını Allah tarafından yetkilendirilmiş olmayan, kendisini o kitabın alimi zanneden, bir şekilde toplumun üstüne hoca olarak oturmuş, şeyh olarak oturmuş, rahip olarak oturmuş, peder olarak oturmuş, papaz olarak, haham olarak oturmuş adam bu sefer diyor ki bu helaldir, bu haramdır. Yeni ve güncel bir olgu için. Bu ayetten ve bu ayet karşısındaki Allah Resulü'nün tutumundan biz anlıyoruz ki Allah Resulü'nden sonra da kıyamete kadar gerçek hayatın önümüze getireceği konular karşısında helal ve haramdır sözünü söyleme yetkisi mutlaka Allah tarafından yetkilendirilmiş birisi tarafından söylenmesi lazım. Eğer Allah tarafından yetkilendirilmiş birisi yoksa, söz söylerken merkeze Allah'ın kitabını alsa bile bu adamın sözü nedir? Batıldır. Allah'ın rububiyeti karşısında yeni bir rububiyet iddiasında bulunmaktır. Onun hükmünce amel eden ise onu Rab ittihaz edinmiştir. Şimdi gelin, tarihten bu yana adı şeriata çıkmış devletler, tarihten bu yana şeriatçı devletler ve bugün Türkiye'de ben şeriatçıyım diyenlerin beklemiş olduğu şeriat devletinin ne kadar şeriat devleti olacağını analizini yapalım. Suudi Arabistan halkı şeriatla idare ediliyor, kral kan yoluyla geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de gerçek hayatla ilgili teferruat yok değil mi? Kur'an-ı Kerim bir anayasa kitabı, kıyamete kadar insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde dizayn edilmiş külli, bütünsel kurallar içeriyor. Yaşayan hayat ise cüz'i problemler, gerçek ve cüz'i problemler getiriyor önümüze. Kur'an-ı Kerim'deki külli helalleri, külli haramları bu cüz'i durumlara uyarlamak zorunluluğu var. Bu krala siz diyorsunuz ki, ben senin yetkini kabul ettim. Bu Kur'an-ı Kerim'deki külli helalleri ve haramları bugünkü cüz'i helallere ve haramlara sen uyarlayabilirsin. Kim verdi bu yetkiyi? Halk vermedi. Kral kan yoluyla geldi. Halk ne yaptı? Onaylamış oldu. Halk onay merci midir? Şimdi bir adamın gelişleri caiz değil. Kan yoluyla geldi. Halk da bunun karşısında suslu, sükut etti, kabul etti, ne yaptı? Onaylamış oldu. Bu geliş biçimiyle, bu onay biçimiyle buradaki cereyan eden helallere ve haramlara itaat ettiği zaman bu insanlar Allah'ın şeriatına mı itaat etmiş olurlar? Allah'a mı itaat etmiş olurlar? Yoksa kendilerine mi itaat etmiş olurlar? Heva ve heveslerine mi itaat etmiş olurlar? Öyleyse şeriat dediğimiz Allah-u Teala'nın hakim olduğu yerdir. Allah ise iki türlü hakim olur. Bir, gönderdiği anayasayla. İki, o anayasa üzerinden icracıyı seçmekle. Tü'til mülke men teşâ. Allah mülkü, saltanatı, gücü, kuvveti, iktidarı erki kendi dilediğine verir. Kendisi seçer. Bu konuda asla ve kat'a seçim hakkını kimseye vermez. Şimdi demokratik ülkelere gelince, işte Pakistan, İran, Türkiye Cumhuriyeti, buradaki demokrasiden kastım şeydir. İktidarın seçimle belirlendiği yer olması açısındandır. Yoksa felsefi anlamda demokrasiden söz etmiyorum. Şimdi Pakistan'da iktidarı halk seçiyor. Anayasanın merkezinde Kur'an var. Dediğimiz gibi Kur'an bütünsel kurallar vaz ediyor. Yaşayan hayat cüz'i şeyler getiriyor. İktidar o Kur'an-ı Kerim'deki külli kanunları bu cüz'i olgular üzerine ne yapacak? Uygulayacak. Kim uygulayacak? Falan. Kim getirdi onu? Halk. Öyleyse burada erki halk belirliyor. Halka bu yetkiyi kim verdi? Burada problem var mı yok mu? Öyleyse burada şeriat yoktur. Suudi Arabistan'da şeriat yoktur. Bu düzlemde bakacak olursanız İran'da da şeriat yoktur. Çünkü Seyyid Ali Hamene'yi dini lideri kim seçiyor? Meclis-i Kubregan denilen alimler grubu seçiyor. Alimleri kim seçiyor? Halk seçiyor. Öyleyse erk gene halkın elinde. Burada dolayısıyla iki olguyla yüz yüzeyiz. Bir, ilmi olarak şeriatın tanımı. İki, gerçek olarak şu anda mevcut bir şeriat devleti var mıdır, yok mudur? En uygunu hangisidir? Şimdi gerçek anlamda şeriatın tanımını yaptığımız zaman Allah kitap gönderir, uygulayıcı gönderir. Allah'ın gönderdiği kitap ve uygulayıcının hakim olduğu devlet şeriat devletidir. Bunun dışındaki bütün devletler batıl devlettir. Tanımını bu şekilde yaparsak bugün böyle bir devlet var mı? Yok. Öyleyse bugün ben şeriat devletiyim, ben İslam Cumhuriyeti'yim diyen bu devletler içerisindeki mevcutları irdeleyerek hangisinin daha uygun olduğuna hükmetmek ameliyesi kalıyor.
Buraları irdelemek için yine tekrar şeye bir dönmem lazım. Onlar alimlerini Rabler edindiler, irdelemiştik. Niye Rabler edinmişlerdi? Kitabın külli kanunlarını, külli kurallarını gerçek hayatın cüz'i problemlerine uyarlamada Allah tarafından yetkilendirilmemiş olan kişilere itaat ettikleri için onları Rabler edinmişlerdi. Buranın rahat anlaşılması için daha önceki derslerde de birkaç kere aktarmışımdır, hatırlıyorum. Bir örnekle tekrar buraya da oturtmamız lazım. İntiharın hükmünü hepiniz biliyorsunuz değil mi? İntiharın hükmü haramdır. Hatta bazı sünni imamlara göre intiharla ölen kişinin cenaze namazını bile kılmak caiz değildir. Şimdi buradaki İslam'ın mantığı nedir? İntihar niye haram oluyor? Kişi kendi canına kıyıyor. İslam kendi canına kıyana sen haram işledin diyorsa buradan şunu rahatlıkla anlıyoruz ki insanın kendi canı üzerinde tasarruf yetkisi yok. Öldüremez. İnsan kendisini öldüremez. Peki gerek kraliyet rejimlerinde olsun, gerek seçimle iş başına gelen iktidarlarda olsun. Kraliyet rejimlerinde kan yoluyla birisi iktidara geliyordu. Halk da ona razı oluyor ve itaat ediyordu. Dolayısıyla adam hükmediyordu. Merkezinde şeriat bile olsa bu kral Allah tarafından seçilmiş birisi olmadığı için bulunduğu yer meşru bir yer değildir. Halkın sükut etmesi veya etmemesinin burada hiçbir önemi yoktur. Zira seçimle iktidara gelen yerlerde ise halkın seçimiyle kişi iktidar olmuştur. Kraliyette halkın kabulüyle adam iş yapar durumdadır. Seçimle iktidara gelinen yerlerde ise halkın seçimiyle kişi iş yapmaktadır. Yani kişi otorite kullanmaktadır, yetki kullanmaktadır, tasarrufta bulunmaktadır. Kimin üzerinde tasarrufta bulunuyor? İdare ettiği halklar üzerinde. İster halkın seçimiyle iktidara gelmiş olsun, ister kraliyet yoluyla gelmiş olsun ve halk onun karşısında sükut etmiş olsun, bu kişi idare ettiği toplumun canı üzerinde de tasarruf etkisi kullanıyor mu? Kullanıyor değil mi? Bir ülkede savaş kararı aldığı zaman kendi ülkesinin askerlerinden birinin genç ölmüyor mu? Ölüyor. Bir kişi kendi canı üzerinde tasarruf yetkisi yokken bir başkasına nasıl yetki verebilir ki sen benim canım üzerinde söz sahibisin? Şeriatın dışına çıktığımız zaman merkeze ne kadar Kur'an'ı alırsanız alın orada şeriat yoktur. Onun içindir ki eşyanın tabiatının bir zaruretidir ki kıyamete kadar Allah-u Teala'nın yetkilendirdiği bir otorite olsun. O otoritenin benim canım üzerindeki tasarruf yetkisini ona kim verdi? Allah verdi. Benim canımı kim vermişti? Allah vermişti. Benim canımın sahibi Allah içimizden birisine yetki veriyor. Diyor ki sen benim adıma İsa'nın canı üzerinde yetkilisin. Size bir peygamber gönderdik ki o size sizin nefislerinizden de evladır. Allah Resulü, ya burada Allah Resulü'nden Allah Resulü kelimesini çıkarın, yerini şeyden doldurun. Allah adına hükmeden otorite. Otorite yetkisini Allah'tan alan insan, idare ettiği mümin toplulukların hepsinin canı üzerinde nedir? Tasarruf yetkisine sahiptir. Bu tasarruf yetkisini birey olarak mı elinde bulunduruyor yoksa o canların sahibi Allah ona verdiği için mi bulunduruyor? Dolayısıyla şeriat bütün tasarruf yetkisini Allah'tan alan insanın Allah'ın göndermiş olduğu şer'i metinle beraber bizim üstümüzde hükmettiği yerde tahakkuk eder. Bunun dışında hiçbir yerde böyle bir şey tahakkuk etmez ve etmemiştir. Bu zaviyeden cümlemizi devam edecek olursak az önce ne dedik? Eşyanın tabiatının bir zaruretidir ki peygamberden sonra da kıyamete kadar insanlar üzerinde Allah'ın yetkilendirmiş olduğu, yetkisini Allah'tan alan bir erke ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı da Allah-u Teala mutlaka gidermiştir. Ehl-i Sünnet kardeşlerle zaten aramızdaki temel problem de buradan başlıyordu. Şia topluluğu diyor ki Risaletten sonra imamet biçiminde bu tahakkuk etmiştir. Risaletten sonra imamet tezini kabul ettiğimiz zaman şeriat kıyamete kadar otorite yetkisini Allah'tan alan otoritenin otoritesiyle devamlılık imkanı buluyor. Bunun dışında asla ve kat'a şeriatçılık olgusunu korumamız mümkün değildir. Kişilerin yorumuna kalır. İstismarına açık olur. Allah Resulü'nden sonra Allah'ın seçmiş olduğu ilahi otoritelerin akıbetini ise hepimiz çok iyi biliyoruz ki bizzat Müslümanlar tarafından öldürülmüştür. Şimdi bu cümleleri niye kuruyorum? Bugünkü mevcut kendisini İslam'a nispet veren devletlerin hangisi şer'i devlet yapısına uygundur, hangisi değildir'i irdelemek için, bu neticeye ulaşmak için. İmamlarımızın sayısı 12'dir. 11'ini ben Müslümanım diyen insanlar öldürmüşlerdir. Ben Müslümanım diyen insanların öldürmelerinin temel merkezinde şeriatın metnine evet, şeriatın sahibinin öngördüğü otoriteye hayır olgusu yatmaktadır. Buranın da sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan irdelenmesi lazım. Niye şeriata evet de şeriatın sahibinin öngördüğü otoriteye hayır? Şeriata evet, şeriat beşer aklının ulaşamayacağı bir anayasadır. O anayasayı gönderenin seçtiği otoriteden soyutladığınız andan itibaren bütün kemallerinden siz bireysel olarak otorite olarak yararlanırsınız. Dolayısıyla tarihteki zalimler şeriatı inkar etmediler. Bizzat şeriattan nemalandılar, yararlandılar, onu istismar ettiler, iktidarlarının bir payandası olarak değerlendirdiler. 11 imam öldürülünce 12. imamı bu kulların sahibi, Allah'ın seçtiği otoritelerin kıymetini bilmeyip onları katledenlerden saklamış oldu. Saklanan, ümmetinden uzak düşürülen imam en son gaybeti döneminde benden sonra içinizdeki adil müştehitler benim temsilcilerimdir. Onlara itaat ederseniz bana itaat etmiş olursunuz deyip kendisinin huzurda olmadığı döneme şeriatı uyarlamış oldu. Bu uyarlama biçiminin merkezine adil müştehitler oturdu. Adil müştehitler çokluk ifade eder. Oysa İslam anayasasında sosyolojik olarak ana merkezde ümmetin vahdeti esas alınmıştır. Bütün toplulukların bir merkezden idare edilmesi esas alınmıştır. Benden sonra adil müştehitler benim vekillerimdir. Bireysel ameller açısından öngörülmüş, o dinin temel esprisi olan bir ümmet keyfiyetini koruyabilmek için ise velayeti fakih öngörülmüştür. Bütün adil müştehitlerin de bu sefer üstünde son söz yetkisine ve erke sahip velayeti fakih olgusu öngörülmüştür. İmamın huzurda olduğu döneme nispetle imamın gaybette olduğu dönem olağanüstü dönemdir. Olağanüstü dönemde olağan dönemin kemali ne yapılmaz aranmaz. Olağanüstü dönemde mutlaka bir açık, mutlaka bir kaçak mümkündür. Olağan dönemden olağanüstü döneme geçişte ise temelde illet ümmetin cinayetleri ve katliamlarıdır. Allah'ın seçtiği otoriteleri katletmeleridir. Dolayısıyla olağanüstü halde bulunmamızın da müsebbibi ümmetin kendisidir. Olağanüstü halde olmanın doğuracağı sıkıntılar elbette olacaktır. Şeriat sahibi bu sıkıntıları giderebilmek ve aza indirebilmek için son hüccetinin eliyle bir düzenleme yapmış. Benim yokluğum döneminde adil müştehitlere uyacaksınız deyip dini Allah'a has kılmanın olağanüstü hal açısından mümkünlüğünü tahakkuk ettirmiş. Velayeti fakih olgusuyla da bütün ümmetin tek merkezde tutulabilme keyfiyetini tahakkuk ettirmek istemiştir. Bu zaviyeden baktığımız zaman Pakistan İslam Cumhuriyeti'nde otoriteyi Allah'a bağlayacak iddia edilen metnin dışında hiçbir olgu yoktur. Suudi Arabistan İslam şeriatinde iddia edilen metnin dışında Allah'la ilgisi olan hiçbir olgu yoktur. Ama İran İslam Cumhuriyeti'nde iddia edilen metnin dışında bir de fakihin velayeti vardır. Şeriattan anlayan, şer'i ilimlere hakim, adil, müçtehit bir insanın otoritesi söz konusudur. Bu otoriteye itaat edildiği zaman 12. imamın emrine intisap edilmiş olur. 12. imam şeriat sahibinin otoriteyle yetkilendirdiği en son insandır. Şimdi burada şöyle bir soru akla gelebilir. Bu mantığın merkezine de bu sefer şeriatın ilmine sahip müçtehit oturtuldu. Öyleyse ben Hayrettin Karaman'ın otoritesindeki bir devlete de şeriat devleti diyebilirim, değil mi? Hayrettin Karaman da şeriatın ilmine sahip değil mi? Sahip. Burada da şöyle bir problemle karşı karşıya geliyoruz. İlahi otorite bir düzen belirliyor. Bu düzende kulların küstahlığının neticesinde yeni bir durumla karşılaşıyoruz. Olağanüstü durumla karşılaşıyoruz. Bu olağanüstü durum için de Allah yine kullarla lütufta bulunuyor. Bir düzenleme yapıyor. Son hüccetinin eliyle bizi alimlere yönlendiriyor. Müçtehitlere yönlendiriyor. Burada da müçtehidin keyfiyeti önemli. Hiçbir zaman bir imam, ilahi bir otorite kendisinin yetkisini tanımayan birisine yetki verir mi? Vermez. Hayrettin Karaman 12 imamın yetkisini kabul ediyor mu? Etmiyor. Daha somut resim açısından da bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Sistemliçilik, sistem dışılık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti denen bir devlet var. Devletin Adalet Bakanlığı var. Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkemeler var. Yargı erki var, Yargıtay var, şu var, bu var. Siz bugün aranızda bir nizaya düştüğünüz zaman nereye gidiyorsunuz? Mahkemeye gidiyorsunuz. Mahkemede kim var? Savcı var, hakim var. Bu savcıyı hakim oraya kim getirmiş? Devlet getirmiş. Devlet niye getirmiş bunları? Bu adamlar hukuk fakültesini okumuşlar. Devletin hukukunu biliyorlar ve ben de bunlara yetki verdim. Bunlar benim adıma hüküm verebilirler. Devletin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı A şahsı. Fakat bir de hukuk fakültesini bitirmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısından daha iyi hukuku özümsemiş, hukuku daha iyi bilen B şahsı var ama devletin yetkilisi değil, devlet ona görev vermemiş. Siz ihtiyacınızı daha iyi bilen bu hukukçuya götürür müsünüz? Veya götürseniz kaç yazar? Adam erk sahibi değil ki. Birinizin aleyhine hüküm verdiği zaman icrada bulunabilsin. Doğrudur, alim olarak Cumhuriyet Başsavcısından daha alimdir, hukuku daha da iyi biliyordur ama yok. Devletin sistemi içerisinde yeri yok o adamın. Seyyid Ali Hamane'ye nispetle Hayrettin Karaman'ın durumu B şahıslı hukukçu gibidir. Sistem dışı kalıyor. Sistem dışı kalınca şeriat yine ilahi kökenler ne yapılıyor? Koparılıyor. Bu zaviyeden olayı değerlendirdiğimiz zaman mevcut İslam cumhuriyetleri içerisinde şeriatın tanımına en uygun, olağanüstü hale uygun devlet İran İslam Cumhuriyeti Devleti'dir. Şimdi içinde bulunduğumuz ülke açısından olayı irdelemeye çalışayım biraz da. Arkadaşlar, Resulullah Aleyhisselam Mekke'de nübüvvetle ilk görevlendirildiği zaman halkın durumu neydi hepiniz biliyorsunuz değil mi? Çoğunlukla müşrikler vardı. 300 küsur tane put vardı. Beytullah'ın içi putlarla doluydu. Ve insanlar bu putlara tapıyorlardı, ibadet ediyorlardı, kurbanlar sunuyorlardı. O putları merkeze alarak bir takım kurallar, ritüeller, hukuklar geliştirmişlerdi. Pek azınlıkta olmak üzere de muharref olan İncil'e bağlı, muharref olan Tevrat'a bağlı, Kur'an-ı Kerim'in daha sonra haber vereceği alimlerini Rabler ittihaz edilmiş, ilahi kökenden koparılmış dindar toplumlar vardı. Allah Resulü çıkıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince yer yerinden oynadı değil mi? Bütün bir Arap Yarımadası Allah Resulüne ve kendisine inananlara zindan edildi. Çok garip şeyler söylüyordu Abdullah oğlu Muhammed. Bu kadar tanrımızı tek bir tanrı mı yapacakmışız? Hadi koşun tanrılarınıza bağlı kalın. Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde benim yaptığım bu çalışmanın en sonunda kullandığım cümle, bugün yeryüzünde İslam adına hükmettiğini söyleyen devletler içerisinde olağanüstü hale en uygun İslam devleti İran İslam Cumhuriyeti'dir sözüm, Allah Resulü'nün o dönemdeki sözü kadar garip bir sözdür. Ama gelin siz bu sözün Allah Resulü'nün o dönemdeki sözü kadar hakkın merkezinde olup olmadığını irdeleyin. Eğer hakkın merkezinde olduğuna karar verirseniz o gün Ebu Zer'in bütün dünyanın üstüne çullanmasına karşılık Muhammed'e sahip çıktığı gibi siz de bu gerçekliğe sahip çıkın.